Ayrım 7.
Ben ilk küfrü basınca, deminden beri kıçımda kebap pişiren, ebedenen bu kadının sinirlenip beni daha çok tokatlayacağını beklerken, aksine şaplak faslına son vereceğini, herkesin kucaklaşıp birbirini kutlayacağını doğrusu rüyamda görsem inanmazdım. Hatta acep rüya göreyim diye kendime çimdik atar, yanılıp yanılmadığımı anlamaya çalışırdım. Ama hayır, rüya aleminde değildim. Etrafımda dönen dolapların tümü de gerçekti. Ben bu gerçekleri gördükçe şaşırıp kalmıştım. Dilim esahtan lal olmuştu. Evet, çevremdeki her şey, ama her şey gerçekti. Kerpiç duvarda asılı idare lambası, toprak damı taşıyan tavanda yan yana dizili 8 yorgun direk, taş avluya açılan 2 küçük pencere, kimisi çiriş, kimisi un bulamacı ve gazeteyle sıvanmış çatlak camlar, eski bir vesikalık resimden büyütülüp duvara asılmış, fesinin ve bıyığının altından gülüp gülmemekte kararsız, kim bilir hangi devlet memurunun eski harflerle attığı imza yüzüne taşmış, tahta çerçeveli fotoğraf adam, duvardaki oyukta 2 pirinç kül tablası, yanındaki bakır su tası, kapı eşiğinde ağzı tülbentli su testisi, yanı başında kimisi ters dönmüş, yan yatmış Yemeniler, cızlevet lastik ayakkabılar, mesler, şoşonlar, gürgen nalınlar, yerde serili hasır, kilim, içi kıtık dolu sedir minderleri, sedir boyunca yan yana uzanan sırt yastıkları, onların üzerinde el emeği, göz nuru ve 16 numara tığla işlenmiş kuş figürlü danteller, köşede soba tahtası, tahtanın yanmaması için sonradan üzerine gerilen teneke parçası, tenekenin üstünde silik tam yağlı Edirne peyniri yazısı, 3 ayaklı eski saç soba, sobanın üstünde kaynar su dolu kalaylı bakır tencere, yanında mangal, carut, maşa, egiş, kenet yerleri hamurlu bezlerle sarmalanıp pencere camından avluya çıkarılan soba boruları, pencereden dama doğru kıvrılan dirsekten damcı yapan isli damlacıkların yere damlamaması için tam altına asılan küçük zeytinyağı tenekesi, evin gururu ve onuru ceviz çeyiz sandığı ve paslı kilidi, sandığın üstünde duvara dayalı kahve tepsisinin içinden gülerek bakan, kıvırcık saçlı, mim dudaklı, 1930'ların dünya güzelinin resmi, yan yana dizili kiminin kulpu kırık tekleme tükleme kahve fincanları, parmaklıkları oymalı, içi yeni yastıklarla süslü bir tahta beşik. Evet, hepsi de canlı ve gerçektiler. Etrafımda dolanıp duran nenelerim, Saro ve Senem, diğer komşu kadınları, yani Kuremama'nın yardımcıları, asistanları, Verto bacı Topal Tüme, Piruş baco, papazımızı temsilen durmadan dua eden karısı Tombul Ereskin baco, yüzü sıcakta her zamankinden daha alal olan Almast baco, odada başkaca yer olmadığı için avluda, mutfakta bekleşip duran, arada bir odanın kapısını aralayarak içeriden haber almaya, olup biteni merakla öğrenmeye çalışan diğerleri, zaman zaman da içeridekilerle nöbetleşe yer değiştiren Kuremama'nın tüm yardımcıları, hepsi gerçektiler ve gerçek bir uğraş veriyorlardı. Gozinaydın kız, Gozinaydın Hino, kurtuldun. Kim kimden kurtuluyordu? Bu gözün aydınlar ne demekti? Etrafımdaki bu yaşlı kadınlar ne dolap çeviriyorlardı? Tokat, şaplak faslından sonra odanın ortasında, bakır leğenin içinde, başımdan aşağı dökülen bu kaynar sular, yeni bir işkencenin başlangıcı mıydı yoksa? Niçin beni ite kakayı kayıp duruyorlardı? Ben daha az önce kendi dünyamda, kendi kurnamın içinde ılık suyla banyomu yaparken, birdenbire neden böyle haşlanıp duruyordum? Tüm bu acımasız işkencecilere küfür etmeden, onlara veryansın etmeden rahatlayabilir miydim? Inga! Küfrediyordum ama, küfürlerimi pek takanda yoktu. Kulaklarını tıkamış, bildiklerini okuyorlardı. Şimdi de sabun dedikleri dört köşe, taş gibi bir kalıpla beni yıkarken, sivri köşelerini böğrüme bıçak gibi saplıyorlardı. Köpüklerin içinde Kuremama'nın elinden kayıp teştin içine düştüğümde, hemen asistanlardan birinin pençesi beni çekip dışarı alıyordu. Başımdan aşağı boca edilen suyla gözlerimi yakan köpüklerden kurtulup, tam kendime gelmek üzereyken, bu kez de beni bir sürü bezlere sarıp sarmalıyor, kocaman bir kerbiziye ile, çengelli iğneyle tutturarak elimi ayağımı cendereye sokuyorlardı. Bu galiba zincire vurulmanın değişik bir yöntemiydi. Elim kolum, belim budum bağlanarak, başıma da bir kukulata geçirildikten sonra, beşiğin içinde sırt üstü yatırılıyordum. Elimi, kolumu, bacaklarımı hareket ettiremediğim için, Kaçıp kurtulmanın mümkün olmayacağını hissettikçe endişeye kapılıyordum. Kurtuldun. Birileri kurtulmuştu, bu kesindi. İyi de ben nasıl kurtulacak? Elimi kolumu nasıl özgürce sallayacaktım? Sadece yüzümü açıkta bırakan bu bezlerden, bu engizisyon belasından kurtulabilecek miydim? Bunu yalnız başıma, etrafımda bunca gardiyan dolanıp dururken nasıl becerecektim? Beşik denilen bu tahta parmaklıkla hapishaneye neden takılmıştım? Her biri bileğim kalınlığındaki bu parmaklıkları kırabilecek güç bende var mıydı? Olsa bile elim kolum böyle bağlıyken bunu denemem mümkün müydü? Hayır. Gerekli her şeyi düşünmüş, kaçma yollarını tamamıyla tıkamış, buna fırsat vermemek için kesin önlemler almışlardı. Uzandığım yerden bulanık da olsa bir şeyler görüyordum. Burası benim dünyamdan bayağı farklıydı. Gözümü diken gibi batan ışıktan o kadar çok rahatsız oluyordum ki gözlerimi hiç açmıyordum. Tabii gözlerimi açmadığım için de benim hep uyuduğumu, hatta gözlerimin de görmediğini zannediyorlardı. Oysa ben gözlerimi açmadan da çevremdeki olayları izliyordum. En küçük bir sesi, bir çıtırtıyı dahi kaçırmıyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Işığın dışında en çok rahatsız olduğum bir başka şey de bu yaşlı koca karıların, bu çenesi düşüklerin durmadan vırvır etmeleriydi. Sinirleniyor, sonunda tepkimi gösteriyordum. Nga! Benim yeni gün yüzü gören, döktürdükçe daha da hoşuma giden küfürlerimi onların anlamadığını, hatta ayrı diller konuştuğumuzu hissediyordum. Evet, aynı dilleri konuşmuyorduk. Belki de bu nedenle ben, istemediğimin için görmüyorsunuz, aa derken, onlar, iyiliğinizi nasıl görmem, aa diye anlıyorlardı. Yatağımda kımıldamadan etrafımı izlemeye çalışırken, yavaş yavaş bir köşede kendi kaderimle baş başa bırakıldığımı ve herkesin kendi işine döndüğünü görüyordum. Dışarıdaki bacaların şimdi tüm odaya doluşmuştu. Soluk almakta zorlanıyordum. Ama bu onların pek umurunda değildi. İlgi giderek yanı başında uzanıp yatan kadına yöneliyordu. Bana ancak arada bir göz atarak ne yaptığımı merak ediyorlardı. Beni yıkadıkları leğeni kaldıran kadınlar, şimdi de yeni bir törenin hazırlığındaydılar. Anladığım, hissettiğim kadarıyla bu bir törenden çok bir şölen hazırlığıydı. Yerdeki kilimin üstüne kocaman bir bakır sini koyduktan sonra tüm bacalar sininin etrafında bağdaş kurup çepeçevre oluyorlardı. Az sonra topal tüme kulplarından yakaladığı büyük bir tencereyle kapıdan içeri aksayarak giriyor, doğruca odanın ortasındaki siniye yöneliyordu. Buğular saçan tencereyi sininin ortasına koyar koymaz, tüm bacaların tahta kaşıklarla neredeyse içine düşecekmiş gibi tencereye saldırmaları beni şaşırtıyor, iştahla kaşıkladıkları şeyin ne olduğunu da merak ediyordum. Kadınlar bir yandan kaşıklıyor, bir yandan da hep bir ağızdan konuşup gülüşüyorlardı. Kulağımı kabartıp ne konuştuklarını, neden güldüklerini anlamaya çalışıyordum ama kaşık gürültüleri ve kahkaha tufanı içinde pek bir şey kavrayamıyordum. Yedikleri şeyin nefis, enfes bir şey olduğu kesindi. Çünkü salyaları sular seller gibi akıyordu. Kaşık seslerine yenik düşen tencerenin dibi göründüğünde ben şölen bitti sanırken kapı aralanıyor. Bu kez de Rosin Baco elinde bir tencereyle içeri giriyor. Boşalan tencerenin yerine dolusunu koyuyordu. Hep aynı şey yediklerinden emindim. Çünkü arada bir yarım yamalak da olsa şu lafları duyabiliyordum. Malez de çok lezzetli olmuş. Valla malez de malez olmuş ha. Malazın yağı da pek, meze de tam ayarında. Yiyin, yiyin. Yiyorlardı. Belli ki malez denen bir şeyi kaşıklayıp duruyorlardı. İyi hoş da niye beni düşünen, merak eden, aç mısan, sen de istersen diye soran oralı olan yoktu. Üçüncü tencerenin de dibine geldiklerinde ben de sabrımın sonuna gelmiştim. Yanımdaki yatakta yatan kadının da bir şeyler yediği yoktu. O da sessizce uzanmış, onlara bakıyor, zaman zaman da gözlerinin ucuyla beni süzüp gülümsüyordu. Ben bu kadından çok şu malez denen şeyi merak ediyordum. Bunun nedeni beni giderek rahatsız eden karnımın guruldamaları olabilir miydi acaba? Neden boğazımdan aşağı bir şeylerin gitmesi gerektiğini hissetmek gibi tuhaf bir duygu içindeydim? Bunu kendime nedense daha yakın hissettiğim şu yanımdaki kadına sorup öğrenebilir miydim? Bu karın guruldamaları neyin nesiydi? Yoksa midem bu esarete içten içe baş mı kaldırıyordu? Neden ikide bir yutkunuyordum? Kimsenin ne yaptığıma, ne düşündüğüme önem vermediğini, beni adam yerine koymadığını gördükçe artık her şeyi kendi bileğimin gücüyle, kendi çabamla halletmekten başka çare kalmadığını seziyordum. Bu oyuna kendi kurallarımı dayatmalıydım. Artık bu insanlarla kıran kırana bir güreşe tutuşmaktan, gerekirse dişe diş dövüşmekten başka çarem yoktu. Öyleyse savunmayı bırakıp saldırıya geçmeliydim. Yüzsüzlükse yüzsüzlük, vurdum duymazlıksa vurdum duymazlık. Her yola başvurmalı, kendimi kanıtlamalıydım. Esir doğmuş olabilirdim ama esir kalmayacaktım. Malez! Avazım çıktığı kadar bağırıyor, haykırıyordum. Ama kimsenin kulak astığı, aldırış ettiği bile yoktu. Onlar kendi alemlerinde tıkınmalarına devam ediyorlardı. Yanımdaki kadın ise sanki durumumu anlamaya çalışıyor, gözlerini açarak beni izliyor ama dudaklarındaki gülümsemeyle yetiniyordu. Oysa ben, bu gülümsemeler hoşuma gitse de başka şeylere ihtiyaç duyuyordum. Gerçi isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü gibi deyimlerden pek haberim yoktu ama yine de istemeliydim. Onların keyfini beklemeden ben canım çektiğinde istemeliydim. Sonra neden onların keyfini bekleyecektim? Ben kendi isteğimle mi ta öte taraflardan kalkıp buralara gelmiş, kendi keyfimle mi bunca eziyete katlanmıştım? Sabreden derviş muradına ermiş gibi laflar kanımca boş, bomboş şeylerdi. Onlar sabredip bekliyorlar mıydı? Hayır. Gözleri doymadığı gibi mideleri de doymuyordu. Tencerenin biri giderken diğeri geliyordu. Malez! Duymuyorlardı. Aslında duydukları halde duymamazlığa veriyor, pişkinliğe vuruyor, en azından öyle görünüyorlardı. Ama onlara, onların sağır kulaklarına sesimi duyurmalıydım. Beni bu kararımdan kimsenin vazgeçiremeyeceğini kanıtlamalıydım. Evet, yola çıkmıştım ve bu yoldan dönmeye hiç niyetli değildim. Karnımın gurultusu neredeyse gök gürlemelerine dönüşmüştü. Başkaları seslerini nasıl duyururlardı bilemiyorum ama ben kararlıydım. Kolay kolay pes etmeyecek, sabrımı taşıran bu insanlara dipsiz kavanozlarının kaç köşe, kaç bucak olduğunu gösterecektim. Benim için artık ölmek vardı ama dönmek asla. Öyleyse inatla üstlerine gitmeliydim. Malez! Nihayet doydular. Boş olan son tencerenin yerine bir başkası gelmediğine göre belli ki doydular. Görünürde herkes halinden memnundu. Karnı doyan insanların mutluluğu yüzüne mi yansırdı? Şu anda yüzümdeki ifadeden benim aç olduğum anlaşılır mıydı? Belki anlaşılırdı ama yüzüme bakan pek yoktu. Deminden beri etrafımda cirit atanlar neredeyse varlığımı dahi unutmuşlardı. Oysa az önce beni dünyalarına getirmek için topyekün seferber olmuş, elleri, ayakları birbirine dolaşmış, ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Üstelik Kuremama denen şu saçları kınalı kadın tüm tecrübelerini, tüm yeteneklerini sergileyerek beni doğurtmuş, bir de etrafındakilere müjdeler yağdırmıştı. Bir şey elde edip kavuştuktan sonra hep böyle mi davranıyorlardı? Yoksa elde ettikleri her şey değerini, cazibesini mi yitiriyordu? Öyleyse sahip olmak için neden yatınıp duruyorlardı? Bu ne biçim iş, ne menen bir gidişti? Ortada tencere, tas kalmadığına, yaşlı kadınların da eşikteki yemenilerini, meslerini, şoşonlarını, lastik ayakkabılarını ayaklarına çekerek birer ikişer yola koyulduklarına bakılırsa, benim deminden beri boğazımı paralayarak bağırmamın anlaşılan hiçbir faydası olmamıştı. Peki başka ne yapmalıydım? Daha doğrusu ne yapmam gerektiğini gerçekten biliyor muydum? Evet, serin kanlılıkla düşünmeliydim. Düşünmeli miydim? Midem kazınıp durduğuna, karnım guruldadığına göre ben midem sayesinde mi düşünüyordum? Her şey onun etrafında mı dönüyordu? Her şeyin başı, her şeyin sonu o muydu? Yaşamak için tek ve ilk şart dolu bir mide miydi? Varsa yoksa her şey onun için mi vardı? Her yol eninde sonunda döne dolaşa ona mı çıkardı? Yaşam denen olayın özü bu muydu? Ben şimdi farkında olmadan bu özün mü peşindeydim? Malez! Malez! Malez! Duydular. Nihayet sesimi duyurabilmiştim. Başıma toplandılar. Beni ablukaya alıp etrafımda çember oluşturdular. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Niçin bağırdığımı tartışıyorlardı. Konuşmalardan anladığım kadarıyla kimilerine göre ben laf olsun, torbada olsun diye bağırıyormuşum. Kimilerine göre ise zevkimden. Doğduğum ilk günü hatırlıyor muydum? Etrafımı çepeçevre saran bu insanlarla daha ilk günden kavgaya başlayışımı hatırlamaz mıydım? Bencil, duygusuz bu insanlarla nasıl başa çıkacağımın hesaplarını yaptığım o ilk günü unutmam mümkün müydü? Ben onların diliyle, dilim döndüğünce malez diye gırtlak paralarken, kefından bagri, demelerini nasıl nefretle karşılamazdım? İçlerinden hiç olmazsa birinin, hele şu Mehsum'a da bir lohma, bir kırtık ver ah, belki canım ales çeki, diyeceğini sanıp hırsızlıkla beklerken, hayal kırıklığına uğradığım o ilk günü, doğduğuma doğacağıma pişman olduğum, ama elimden başka bir şey de gelmediği için doğmak zorunda kaldığım o ilk günü nasıl hatırlamazdım? Herkesin tasını tarağını toplayıp, yolcu yolunda gerek, diyerek gitmeye hazırlandığı şu sırada, beni kendi dünyamdan paslı makasıyla hırt diye göbeğimi keserek ayıran şu koca karı, şu yaşlı kuremama nereye gidiyor, acaba nereye sıvışıyordum? Beni kendi dünyamdan zorla çekip çıkarmanın hesabını vermeden, çarıklarını ayağına takıp nasıl gidebilirdi? Bir iş bu kadar basit miydi? Karnını iyice doyurduktan sonra, elini kolunu sallaya sallaya gitmeye kalkıştığında, ona dönüp, ''Sahan uğurlar olsun, yolun açık olsun, ama sen elini kolunu sallarken, bizim elimiz ayağımız bela hapis mi kalacak?'' diye sormaz mıydım? Lahevlü bela çekerek yüzüme bön bön bakışını, ardından ''Ula seni başımıza bela mı aldık, eşekin ogli?'' deyişini, benimse sinirimden kas katı kesilişimi unutur muydum hiç? Akıntıya karşı kürek çektiğimi seziyordum. Bu evde başlayan esaretime katlanmaktan başka bir çarem yoktu. Yine de kararlıydım. Bu esaret zincirine boyun eğmeyecek, kavgamı sürdürecektim. Tüm tepinmelerime karşın bir kaşık malez yiyemeyince, yol yakınken, ele güne karşı daha fazla rezil olmadan, asıl dünyama dönmeye karar vermiştim. Bunun için yapılması gereken ilk iş, herkesle ilişkilerimi kesip atmaktı. Öyle de yaptım. Susmuş, bir köşeye çekilmiş, elimi ayağımı bu dünyadan çekmiştim. Hiç ses çıkarmıyor, sadece uzandığım yatağımda, hapishanemde, kısık kısık nefes alıp veriyor, sessiz sedasız uyuyordum. Uzun süre hareketsiz yatışımdan endişelenen yanımdaki kadın, ikide bir beni dürtükleyip duruyor, belli ki seslenip bir şeyler söylememi bekliyordu. Benim ise hiç oralı olmadığımı görünce de telaşlanıyor, etrafındakilerle gizli gizli bir şeyler fısıldaşıyordu. Huzursuzdular, kararsızdılar. Hani deminki gibi malez diye bağırsam, eminim sevineceklerdi. Hayır, asla bağırmayacaktım. Gerçi yaşlı kadınların çoğu gitmişti ama, baş oyuncu kuremama, henüz ortalarda dolanıyor, etrafındakilere bir şeyler söylenerek emirler yağdırıyordu. Sonra koca karılardan biri yanıma yaklaştı ve beni kucakladığı gibi hapishanemden çıkararak deminden beri yanında yatan kadının kucağına verdi. Ben ne Oli demeye fırsat bulmadan kadının avucunda tuttuğu kocaman bir şeyi zorla ağzıma sokmaya çalıştığını gördüm. İlk anda hiçbir anlam veremedim. Beni boğmak mı istiyordu? Zorlukla, güç bela nefes alırken tüm direnmelerime karşın onunla başa çıkamayacağımı anlamıştım. Şimdi de zorla ağzıma tıkadıkları şeyle yeniden işkence faslına geçmişlerdi. Yapılacak tek şey karşı saldırıya geçerek onları caydırmaktı. Evet, nefes almamı zorlaştıran bu et yığınından kurtulmalıydım. İyi de ne yapmalıydım? Bu meretten nasıl kurtulacaktım? Sinirimden, kızgınlığımdan, yapacak hiçbir şey bulamadığımdan, çaresizlik içinde, nasıl olduğunu anlayamadan et parçasına saldırıp emmeye başladım. Emmeye başladım derken, ben emmenin de ne olduğunu bilmiyordum. Emdikçe, damaklarımla sıkıştırdıkça kadın huysuzlanıyordu. Bu nasıl başlayıp nerede biteceği belli olmayan işkence, benim saldırımla tuhaf bir oyuna, giderek hoşuma gitmeye başlayan bir oyuna dönüştü. Et parçasına öyle bir yapışmıştım ki, etrafımdaki tüm kadınlar ayırmaya kalksalar, kesinlikle beceremezlerdi. Ve hiç beklemediğim, hiç hayal etmediğim garip bir şey oldu. Ağzıma ılık bir şeyler akmaya başladı. Neydi bu? Neydi bu ağzıma akan hoş şey? Endikçe daha da çoğalıp ağzıma dolan bu sıvıyı yutuyordum. Yutamadıklarımda ağzımın kenarından dışarı akıp gidiyordu. Tuhaf bir sıvıydı. Ağzımda ilk hissettiğim an değişik bir haz, bir neşe, bir sevinç, bir mutluluk gelip içime yerleşmişti. Hatta o kadar çabuk ve ani olmuştu ki ben bile şaşırmıştım. Mutluluğumun nedeni, belki de kurtulmayı istediğim bu sevimsiz et parçasının bana hiç beklemediğim bir anda güzel, hoş bir şey vermesiydi. Evet, hoşuma gidiyordu. Hiçbir şey vermeden başkalarından bir şeyler alıyordum. Kim veriyordu, niçin veriyordu? Kimler ve niçinler artık hiç de önemli değildi. Ben emiyordum, içiyordum. İçtikçe daha da fazlasını istiyordum. Önemli olan sonuçtu ve bu sonuçtan memnundum. Mutluluğuma, neşeme diyecek yoktu. Etrafımdakiler de sevinçliydi. Mutluluğumu paylaşacaklarını beklemediğim için doğrusu şaşırmıştım. Ben hoşlandığım bir şey yudumlayıp içerken bu insanlar neden benimle birlikte? Belki de daha çok seviniyorlardı. Oysa ben, demin onlar malez atıştırırken, bırakın mutlu olmayı, isyan bile etmiştim. Keyfime diyecek yoktu. İçtikçe içiyor, doymak bilmiyordum. Hiç beklemediğim bir anda, ağzımdan et topağını çeken kadın, bu kez bir başkasını tıkıyordu. Başkaydı, çünkü o ılık sıvıdan akıtmıyordu. Yine sinirleniyor, yine tam bu insanlara karşı giderek içimde iyi duygular beslemeye başlamışken, oyun bozanlık etmelerine kızıp küfrediyordum. Inga! Neden gül gibi geçinmeye başlamışken böyle davranıyorlardı? Kızgınlığımdan çeneme veriyor, var gücümle yeniden emmeye başlıyordum. Kadın bu davranışımdan hoşnut gibiydi ama arada beni dürtüyor, canının yandığını anlatmaya çalışıyordu. Terden sırılsıklandım. Emmekten çenem de yorulmuş, mecalim kalmamıştı. Artık bıkkınlık gelen bu işten tam caymak üzereyken ağzıma yine o ılık sıvı dolmaya başladı. Keyifle emmeyi sürdürürken et parçası nedense tekrar çekiliyordu. Ben biraz bekledikten sonra hoşuma giden bu oyun yarıda kesildiği için yine ver yansın ediyor. Deminkinden de canhıraş bir sesle bağırıyordum. Gat! Bu kez hiç ummadıkları bir anda süt diye Ermenice bağırmama şaşırıyorlardı. Oysa bundan daha doğal ne olabilirdi ki? Önceki dünyamda da konuşulan dil buydu. Aslında şaşırması gereken biri varsa o da bendim. Asıl onlar bu dili nasıl öğrenmişlerdi? Her ne kadar onların Ermenicesi ile benim konuştuğum arasında bayağı farklılıklar var idiyse de bu kadar önemli değildi. Ben gerçek ve kadim Ermenice'yi kullanırken onlar yenisiyle ve yöre şivesiyle konuşuyorlardı. Belki de bu yüzden zaman zaman anlaşmakta zorlanıyorduk. Mesela süt istediğimi anlıyorlardı ama malez diye seslendiğimde ya anlamıyorlardı ya da anlamamazlığa vuruyorlardı. Ben sütümü içip aklım başıma toparlayınca giderek nerede olduğumu, hapishane bellediğim yerin aslında bu yoksul evde benim için hazırlanmış özel bir beşik olduğunu, bundan böyle buralarda kalıp yerleşeceğimi, burada geçici birisi, hele hele bir misafir kesinlikle olmadığımı, evin bir bireyi olduğumu yavaş yavaş öğreniyordum. Tüm yaşlı kadınlar gibi Kuremama'da pılını pırtını toplayıp gidince, evde yanı başımda uzanıp yatan kadın, fırsat buldukça beni kucağına alıyor, emziriyor, bir taraftan da kulağıma günlük derslerimi fısıldıyordu. Sonunda Kuremama'yı mahcup edecek kadar kısa bir zamanda epeyce şey öğrendim. Başımı bal kabağına veya yamru yumru karpuza benzeterek benimle alay eden, hatta bu nedenle ehmakın biri olacağım kanısına varan, dahası benim adam olmayacağımı önüne gelenle söyleyip duran Kuremama, yanıldığını er veya geç anlayacaktı. Çünkü ben kısa zamanda yanımda yatan kadının anam olduğunu, akşamları eve döndüğünde beni gözlerin içi gülerek hayran hayran seyreden bıyıklı, kısa boylu adamın babam olduğunu öğrenmiştim. Dahası anama Hino, babama Siko dendiğini, Diyarbakır'da doğduğumu, mahallemizin adının Hançepek olduğunu, Ermeni olduğumuzu, Ermenilere buralarda genelde gavur dendiği için mahallemizin gavur mahallesi diye de adlandırıldığını, ama benim şimdilik bunları bir kenara bırakmam gerektiğini, önemli olanın uslu uslu sütümü, gatımı içerek bir an önce büyüyüp sağlıklı bir çocuk olmam gerektiğini bir çırpıda su gibi ezberlemiş, anamı bile hayretler içinde bırakmıştım.